14. Ayrım. Modacının hazin sonu. Türkiye'nin en saygın modacılarından biriydi Ekrem Yılmaz. Sanat, sosyete ve podyum dünyasının ünlüleri ona bir kıyafet diktirmek için yarış halindeydi. En büyük medya imparatoru ailenin gece ve gündüz kıyafetleri de onun atölyesinden çıkıyordu. Başından bir evlilik geçmiş, boyunca da bir kızı vardı. Kızı Feryal, annesi Yaz'la birlikte İsviçre'de yaşıyordu. Senede birkaç kez özellikle bayram günlerinde aile bir araya geliyordu. Ayrıca her yaz Ekrem'in Çeşme'deki muhteşem villasında bir hafta ailece tatil yapıyorlardı. Ekrem'in yaşamında en sevdiği günlerdi bunlar. İzmir'de yaşayan hacı annesi, İki kız kardeşi, enişteleri ve üç yeğeniyle kızı Feryal ve eski eşi Yaz hep bir arada olurlardı. Babası Selim Yılmaz'ı bir beyin kanaması sonucunda kaybedince ailenin tümünü Ekrem adam etmişti. Babası İzmir'in sayılı ayakkabı tüccarlarından biriydi, ayrıca da emlak zenginiydi. Karısı Mesude'ye düşkünlüğüyle bilinen Selim, ilk çocuğu erkek olunca mahallede bayram ilan etmiş ve orta yere kurdurduğu kazanlarda yemekler yaptırıp fakir fıkaraya dağıtmıştı. Oğluna karısının isteği üzerine Alp adını koymuşlardı ama Selim'in annesi huzursuzluk çıkarınca vefat eden babası Ekrem'in adını koymak zorunda kalmışlardı. Ancak isim savaşı uzun yıllar sürmüş, Selim'in ailesi oğlana Ekrem derken karısı Mesude'nin ailesi de Alp demeyi sürdürmüştü. Sonunda Ekrem ismi galip gelmiş, Alp unutulmuştu. Ekrem 7 yaşındayken Yılmaz ailesinin ikinci çocukları dünyaya geldi ve adını Zeynep koydular. Selim Allah'ın hakkı üçtür deyip çocuk sayısını üçlemişti ama yine kızları olmuştu. Bu kez seçtikleri isim Yasemin'di. Meslek lisesinin ardından moda tasarımı okumuştu Ekrem. Babası aslında oğlunun modayla, giyim kuşamla bu kadar ilgilenmesine hep karşı çıkmıştı. Tüm itirazlara rağmen şık giyinmeyi çok seven Ekrem sonunda kendisine meslek olarak modacılığı seçmişti. Gerçi bu işin merkezinin İstanbul olduğunu biliyordu ama babası sağlığında asla izin vermemişti İstanbul'a yerleşmesine. Meslekteki ısrarı sonucunda da babası İzmir'in en lüks semti Alsancak'ta çok şık bir showroom açmıştı Ekrem'e. İki Çeşmelik'te de içerisinde 60 kişinin çalıştığı bir atölyesi vardı. Gelinlik, tuvalet ve abiye kıyafetler dikerek başladı bu işe Ekrem. Babasının iş güç kurulduktan sonra bile oğlum bu iş yumuşakların işi demesine aldırış etmeden yükseldi. Karısı Yaz ile de Alsancak'taki showroom'da tanışmışlardı. Yaz İzmir'in saygın ailelerinden Tamarilerin güzelliği dillere destan olmuş kızıydı. Bir akrabalarının düğünü için Ekrem'in dükkanından tuvalet seçmeye gelen Yaz ile Ekrem daha sonra çok iyi arkadaş olmuşlardı. Zaten mesleki merakları da uyuşuyordu. Yaz da tasarım okumuştu. Ailesine ait mücevher salonunda vitrinde sergilenen tüm takıların tasarımlarını o yapıyordu. Tanışmalarının 4. ayında görkemli bir düğünle evlendiler. 2 sene sonra da kızları Feryal dünyaya geldi. Çok mutlu bir evlilikleri vardı. Mutluluklarını bozan ilk olay Ekrem'in babasının ani bir beyin kanamasıyla vefat etmesi oldu. Aslında bu ani beyin kanamasının nedeni küçük kız Yasemin'in mahallenin en serseri oğlanlarından taksi şoförlüğü yapan Tayfun'a kaçmasıydı. Çok yakışıklı bir çocuktu Tayfun ama serserinin tekiydi. Koleje giden Yasemin'in aklını başından almıştı. Çocukluğundan beri fingirdek bir kızdı Yasemin de. Bu yüzden zavallı annesi hep endişe ediyordu küçük kızı için. Mahallede ne kadar erkek çocuğu varsa Yasemin onlarla haşır neşir olur, evcilik oynardı. Dersleri çok iyi olmasa Mesude Yasemin'i babasının yanında çalıştıracaktı ama çok başarılıydı. Okul müdürünün oğluyla bile flört etmişti. Ancak bu kez Tayfun dişli çıkmıştı. Birkaç kez Yasemin'le Tayfun'u ulu orta gezerlerken yakalayan Ekrem, ikisinin de kulağını çekmişti ama nafile. Tayfun, Yılmaz ailesinin kendisi gibi birine kızlarını vereceğine inanmadığı için sonunda kızı kaçmaya ikna etmişti. Yasemin lise sondayken kaçmıştı Tayfun'a. Nikahtan bir hafta sonra da Selim Yılmaz baş ağrılarıyla özel sağlık hastanesine kaldırılmış, iki gün sonra da ölüm haberi gelmişti. Aile her şeye rağmen biraz da Ekrem'in baskısıyla Yasemin'e sahip çıkmıştı. İstanbul yolu ve çatırdayan evlilik. Ekrem daha babasının sağlığında işleri iyice geliştirmişti. İstanbul'da da bir mağaza açan Ekrem'in ünü, İzmir Moda Fuarı, ardından İstanbul Moda Fuarı'nda yaptığı defilelerle tüm Türkiye'ye ulaşmıştı. Ardından Adana ve Antalya'da da birer şov yorum açtı. Bu işin İzmir'den zor yürüyeceğini biliyordu ama babası sağken yerinden kıpırdamayı aklından bile geçiremiyordu. Babasının ölümünün ardından Ekrem annesiyle görüşerek İstanbul'a yerleşeceğini açıkladı. Annesi bu kadar mal mülkle kendisinin ilgilenemeyeceğini söyleyerek Ekrem'den öncelikle mirası pay etmesini istedi. Tüm kardeşler annelerinin bu talebi üzerine bir toplantı yaptılar. Mesude'ye kendisinin oturduğu 5 dairelik apartmanı bıraktılar. Zaten Mesude kocasının ölümünün ardından hayata küsmüş, kendini sadece dinine vermişti. Basmane'deki ayakkabı dükkanını Tayfun'a bıraktılar. Bir süredir Tayfun taksi şoförlüğünü bırakmış, ailenin kendisini affetmesiyle birlikte yanlarında çalışmaya başlamıştı bile. Karısı Yasemin'le birlikte bu mağazanın idaresini çok güzel yürütüyorlardı. Ekrem oturdukları evi de onların üzerine geçirdi. Bir de Bornova'da bir arazi verdi onlara. Zeynep ve eşinin hali vakti yerindeydi ama evleri öyle pek güzel değildi. Güzel Yalı'daki deniz manzaralı daireyle babasının Toyota Jeep'ini ve 2 daireyi daha Zeynep'e verdi. Çünkü Zeynep'in biri özürlü olan ikiz çocukları vardı. Zaten dairelerden birini de Ekrem özürlü yeğeni Dilruba'nın üzerine yapmıştı. Kavgasız gürültüsüz paylaşıldı babalarından kalanlar. Mesude Kurban Bayramı'nda hacca gitti, ardından da Nakşibendi tarikatına girip kapandı. Aslında çocukları onun bu kadar erken yaşta kapanmasını pek istememişlerdi ama yapacakları bir şey de yoktu. Ekrem İzmir'deki atölyenin başına yazın kız kardeşi Selma'yı geçirdi. Alsancak'taki showroom zaten iyi bir ekibin elindeydi. İstanbul'a yerleşmeye karısı Yaz başından beri karşı çıkıyordu. Ailesinin şirketinin başındaydı. İşine öylesine bağlıydı ki hamileliğinin 8. ayına kadar gidip gelmişti işe. İşini İstanbul'a taşıması mümkün değildi. Ekrem de artık karısının evde oturmasını ya da çok istiyorsa İstanbul'daki showroom'un başına geçmesini istiyordu. Ekrem'in bu konudaki kararlı tutumu Yaz'ın canını sıkıyordu. Zaten bir süre sonra da Yaz ile Ekrem arasında kişilik çatışması başladı. İstanbul'a yerleşmelerinin daha birinci yılında aralarında büyük kavgalar çıktı. Ekrem çevre edinmek için çok sık gece dışarı çıkmaya başlamıştı. Gece hayatını hiç sevmeyen Yaz da ısrarla evde oturup kocasını bekliyordu. Kocası sabaha karşı eve geldiğinde ise beklemekten iyice asılmış yüzüyle Ekrem'e tek kelime bile etmeden yatıyordu. Yine Ekrem'in sabah ezanı okunurken eve geldiği bir gün Yaz'ın valizini toparladığını ve kızı Feryal'i de giydirip salonun ortasında kendisini beklediğini gördü. Biraz da aldığı alkolün etkisiyle Ekrem, "Ne o, bana gözdağı mı vermek istiyorsun? Kızımı bırak, kendin nereye gidersen git demişti. Henüz 6 yaşında olan Feryal, uykulu bir şekilde gözlerini ovuşturarak anne ve babasının bağırışlarını şaşkın şaşkın dinlerken hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Yaz, kızını çekiştirerek kocasının elinden kurtarmış ve ardından kapıyı çarparak çıkıp gitmişti. Ardından da Ekrem'e boşanma celbi gelmişti. Mahkeme kızı Feryal'i annesine vermişti. Kızından ayrı kalmak Ekrem'i yıkmıştı ama çaresiz kalınca kendini daha çok gece hayatına ve içkiye verdi. Sonunda Yaz ile dost olmayı başardı. Feryal'in ortaokuldan sonra İsviçre'de bir okula gitmesine uygun görmüşlerdi. Ekrem kızının istikbali için bu ayrılığa katlanabilirdi. Ayrıldıktan sonra Yaz'ın pek çok kısmeti çıkmıştı ama genç kadın asla evlenmeyi düşünmüyordu. Çünkü kendisini kızına adamıştı. Zaten aklı ne kadar kızsa da hala Ekrem'deydi ama gururu ve mantığı üstün geliyordu hep. Ekrem için yeni bir hayat. Her yaz tüm aile Ekrem'in Çeşme'deki yazlığında buluşmaya devam ediyordu. Ekrem bu sefer Yaz'ın da iznini alarak hayatına bir süre önce giren ve de evlenmeyi düşündüğü Funda'yı ailesiyle ve kızı Feryal'le tanıştırmak üzere Çeşme'ye getirdi. Ancak Funda'yı ailesine tanıştıracağı konusunda Ekrem henüz bir plan yapamamıştı. Funda hem Ekrem'den tam 20 yaş küçüktü hem de evine temizliğe gelen Şaziye'nin kızıydı. İlkokulu zar zor bitiren Funda daha sonra annesinin yanında yardım için evlere temizliğe gitmeye başlamıştı. Ekrem evini değiştirirken Şaziye de kızı Funda'yı yardım etsin diye getirmişti yanında. Çok güzel ütü yapıyordu Funda. İşte Ekrem'in evine ütü yapmaya geldikleri gün tanıştılar. Mankenler kadar güzeldi Funda ama tam bir köylü güzeli. Ağzında kocaman bir çiklet, başında dalgalı kumral saçlarını tutturduğu papatyalı kocaman bir toka, altında eski bir kot pantolon, üzerinde ise kolsuz bir bluz vardı. Bluzun üzerinden ortaya çıkan iri güzel memelerin uçları daha ilk gün Ekrem'i tahrik etmeye yetmişti. Zaten karısı Yaz'dan ayrıldıktan sonra Ekrem'in hayatına doğru dürüst biri girmemişti. Defileler sırasında tanıdığı bazı ucuz mankenlerle ufak tefek ilişkiler yaşamıştı. Bir keresinde mide ağrısı nedeniyle gittiği hastanede bir hemşireye tutulmuştu. Ama onunla da ilişkisi yalnızca seksten öteye geçmemişti. Artık saçları kırlaşan, hafif göbek yapmaya başlayan Ekrem, eskisi gibi tenis de oynamıyordu. Son yaptırdığı tahlillerde de vücudunu yağlı bulmuştu doktoru. Şakayla karışık, "Azizim, seni hayata döndürecek genç bir sevgili şart," demişti, sanki geleceği görür gibi. Taşınma ve temizlik işlemleri bir hafta sürmüş ve bu süre zarfında Funda eve gidip gelmişti. Bir sabah kahvaltıyı Funda hazırlayıp getirmişti balkonda oturan Ekrem'e. Ekrem bir gece önce çok içtiği için başına balyozla vurulmuş gibi hissediyordu. Funda'dan iki ilaç istedi. Genç kız ilaçları getirdikten sonra "isterseniz başınıza masaj yapayım," deyince geri çevirmedi bu teklifi. Çok güzel parmakları vardı. İncecik, kalem gibi parmakları başında gezinirken Ekrem birden erkeklik organının harekete geçtiğini fark etti. Terledi ve utandı. Funda'yı ne yapıp edip elde etmeli, başka türlü olmayacak diye düşünüyordu bir yandan da. Masajın ardından yatak odasına gidip biraz daha uzandı. Funda'nın evin içinde dolaşırken çıkardığı sesler heyecanını daha da artırmıştı. Şaziye İstanbul'a geldiği günden itibaren Ekrem'in evine gelip gidiyordu. İyi tanıyordu aileyi. Ne diyecekti ki kadına Ekrem? "Kızınızı çok beğendim. Ödünç verir misiniz mi?" Güldü kendi kendine. Başı kazan gibiydi. Hala sağlıklı düşünemiyordu. O gün işe gitmedi. Funda'yla daha çok birlikte olmak için de bir fırsattı bu. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Şaziye'ye kızının böyle evlere gidip ona buna hizmetçilik yapacağı yerde bir meslek öğrenmesinin daha uygun olacağını söyledi. Onu kendi atölyesinde işe başlatacağını, hatta defilelerinde, ekspozisyonlarda manken olarak çıkaracağını belirtti. Şaziye çıldırmıştı sevinçten. Kızı kurtuluyordu. Kimsenin pisliğini temizlemeyecekti artık. Kendisi gibi hizmetçi denilmeyecekti güzel kızı Funda'ya. Ertesi sabah Funda Ekrem'in evine geldi. Birlikte şoförün kullandığı 500 sel Mercedes'le atölyeye gittiler. Emektarı Zekiye'ye teslim etti Funda'yı Ekrem. Ağzındaki cikleti atmasını ve onun gibi güzel bir genç kıza hiç yakışmadığını söyledi. Funda kıpkırmızı olmuştu. Çok değil, 10 gün içinde makaslarlığı öğrendi. İlkokul mezunuydu ama çok zekiydi. Funda'nın mesaiye kaldığı bir akşam, geç olduğu için Ekrem Funda'yı evine bırakma teklifinde bulundu. Şaşırmıştı genç kız. Titreyerek, "Siz mi? Nasıl olur? Arabanızla bizim oralara giremezsiniz, yollar çamur içinde. Biz Zeytinburnu'nda oturuyoruz. Hem babam sizin beni eve götürdüğünüzü görürse ne der?" dedi. Ekrem nerede oturduklarını çok iyi bildiğini, annesi çok uzun zamandır yanında çalıştığı için de zaman zaman kendisiyle dertleştiğini, ağabeyini, kardeşini ve de babasını iyi tanıdığını, ona asla karşı koyamayacaklarını söyledi. Funda kusursuz bacakları, incecik beli, kalem gibi parmakları, diri göğüsleri, kiraz dudakları, siyah zeytin gibi gözleriyle gerçekten çok güzeldi. Arabaya doğru giderlerken kızı özellikle arkadan seyreden Ekrem'in kızın hafifçe sallanan poposuna baktıkça içi eriyordu. Şoföründen arabayı aldı, Funda'yı da yanına oturttu ve yola koyuldu. Genç kızın yanında büzülerek oturmasına kızarak, "Güzel bir kızsın, öyle zavallılar gibi köşeye büzülme, cesaret gelsin biraz," dedi. Funda ne diyeceğini şaşırmıştı. O gecenin ardından Ekrem birkaç kez daha mesai bitiminde Funda'yı evine bıraktı. Son mesai bitiminde Funda'ya çok yorulduğunu, bir şeyler yiyip içmek isteyip istemediğini sorduğunda Funda şaşırarak "Sizle mi?" diye kısık bir sesle konuşurken Ekrem Funda'nın sözlerinin devamını dinlemeden onu çok sık gittiği Yeniköy'deki balıkçı yelkene getirdi. Bir duble susuz rakıyı bir dikişte içti. Ardından ikinciyi doldurdu. Funda'ya da bir kadeh şarap söyledi ama genç kız hayatında hiç içki içmediğini ve içemeyeceğini söyledi. Ekrem'in zorlamasıyla eline aldığı kocaman kadeh az daha Funda'nın elinden kayacaktı. Ekrem'i kırmama adına bir yudum aldı Funda. Yüzünü ekşiterek hemen masaya bıraktı kadehi. Ekrem artık konuşmanın zamanı geldi diye düşünüyordu. Dördüncü kadehin ardından kendisine masumane bakan Funda'nın elini tutarak "Benimle evlenir misin?" dedi. Genç kız ne diyeceğini bilemedi böyle bir teklif karşısında. Dili tutulmuştu şaşkınlıktan. Elini çekmek istedi ama yapamadı. Aslında o da çok beğeniyordu Ekrem'i ama o tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü bir modacı, trilyonların sahibi bir iş adamıydı. Ya kendisi? Zavallı bir hizmetçinin kızıydı. Ağzından zorla "Nasıl olur, benle mi?" sözleri çıktı. Ekrem, "Olur bir tanem, niye olmasın? Masallardaki, Türk filmlerindeki gibi olur her şey. Evimin hanımı olacaksın. Seni ailemle tanıştıracağım. Kendi aramızda bir nikah yapacağız," diye devam etti konuşmaya. Funda hala konuşamıyordu. Dili tutulmuştu. Fakir kız ve zengin adam hiç kıpırdamadan birbirlerine baka kaldılar bir süre. Mutlu sonla bitsin istiyorlardı hikayeleri. Esrarkeş ağabey, Ayyaş baba ve dayak cennetten çıkma. Ekrem bu kez Funda'yı evlerinin bulunduğu köşede değil, kapılarının önünde bıraktı. Aslında o kadar heyecanlıydı ki Ekrem arabadan inip Funda'nın ailesine her şeyi açıklamak ve kızınızla izin verirseniz evlenmek istiyorum demek istiyordu ama kayınpeder adayı Fazıl'ın alkolik, kayınbirader adayı Hüsnü'nün de esrarkeş ve hapçı olduğunu biliyordu. Az mı ağlamıştı Şaziye ona, az mı işe gözü morarmış halde gelmişti kadıncağız. Sabahleyin her şeyi Şaziye ile konuşmanın daha uygun olacağını düşündü Ekrem. Eve gitti, bir duble viski koydu, balkonda Aretha Franklin dinleyerek hayal kurdu. Acaba annesi, kardeşleri, ayrıldığı karısı ve özellikle de kızı ne diyecekti bu beraberliğe, evliliğe? Kimse umurunda değildi Ekrem'in, seviyordu çünkü. Cahil bir kızdı Funda. Arkadaşları belki çok tenkit edecekti onu ama önemli olan kendi aşkıydı. Ne görürse Funda, onda görecekti. Üstelik sosyetede ne kevaşeler vardı geçmişi boktan olan, şimdi ise kendilerine hanımefendi denilen. Üstelik Funda cahildi ama çok akıllı bir kızdı. Biraz eğittikten sonra neler olurdu neler diye düşünerek sabahı zor etti Ekrem. Kalktığında Şaziye ortalığı topluyordu. Fakat kadıncağız çok üzüntülü görünüyordu. Ekrem bir kahve istedi. Başı yine kazan gibiydi. Bir ilaç istedi ardından Şaziye'den. Balkona çıkıp temiz hava aldı biraz. Şaziye kahveyi masaya bırakırken Ekrem, "Ne o Şaziye Hanım? Yüzünüzden düşen bin parça," diyerek kadını yoklamaya çalıştı. Şaziye utanarak, "Efendim, size nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Bugün belki Funda işe gelmeyecek, daha doğrusu gelemeyecek," dedi. Ekrem şaşırmıştı. "Nasıl yani? Ne demek bu?" diye sordu. Şaziye akşam olanları bir çırpıda anlattı. Funda'nın eve geç gelmesi ve ağzının alkol kokması babasını çıldırtmış, ağabeyi de işe karışarak kıza türlü işkenceler yapmışlar, evden kovmaya kalkmışlar, küfretmişlerdi. Esrarkeş ağabey Hüsnü bir güzel dövmüştü Funda'yı. "Sen orospu mu olacaksın?" diye bağıra bağıra. Kızcağızın yüzü gözü morarmıştı dayaktan. Funda annesine söylemişti Ekrem'le buluştuğundan ve Ekrem'in evlenme teklifinden söz etmişti. Akşam evde olanları iki gözü iki çeşme ağlayarak hatta hışkırarak anlatırken birden "Galiba sizinle birlikteymiş Funda," dedi. Ekrem bunun üzerine Şaziye'nin karşısındaki koltuğa oturdu. Söze nasıl başlayacağını pek bilmiyordu fakat Şaziye demek ki bir şeyler biliyor diye içinden geçirdi. Hiç olmazsa bu biraz işini kolaylaştırmıştı. "Ben kızınız Funda ile evlenmek istiyorum," dedi bir çırpıda. Şaziye dün akşam yaşadığı şoktan sonra bu kez heyecanlandı. Bunu Ekrem'in ağzından duymak başkaydı çünkü. Demek ki kızının anlattıkları gerçekti. Zaten Funda çocukluğundan beri çok dürüst bir kızdı, hiç yalan söylemezdi. Hatta bir keresinde babasına çok kızmış ve cebinden para çalmıştı. Annesi sıkıştırınca da itiraf etmiş ve bunu sırf babasını öfkelendirmek için yaptığını açıklamıştı. Şaziye bayılacak gibi oldu. Koskoca Ekrem Bey, cahil bir hizmetçinin kızıyla nasıl evlenebilirdi? "Funda bana bazı şeylerden söz etti Ekrem Bey ama yalvarırım size kızımı ziyan etmeyin," dedi. Ekrem, "İstersen bu akşam gelir hemen nişan yüzüklerini takarız," deyiverdi. Bundan böyle de evin işlerine bakacak güvenilir birini bulmasını ve artık hizmetçilik yapmasını istemediğini söyledi. Koskoca Ekrem Yılmaz'ın kayınvalidesi olacaktı. Şaziye'ye teklifinin ciddiyetini anlatmak için Ekrem onlara Etiler'de kiracısı yeni çıkan bahçe katını vereceğini ve ailece oraya yerleşeceklerini, tüm aileyi aylığa bağlayacağını söyledi. "Senin o haylaz oğlanı da olmazsa bizim toptan bölümüne yerleştiririz, kumaş indirimine bakar. İleride de ona bir ehliyet uydurur, başka işlere koştururuz. Sonra da başını bizim atölyeden bir kızla bağlarız, düzene girer. Kocanı da tedavi ettiririz, olmazsa ona da bir bekçilik işi veririz. Çalışırsa haytalar seninle de uğraşmazlar dedi. Şaziye birden yerinden fırlayarak Ekrem'in ayaklarına kapandı. Böyle bir teşekkürü beklemeyen Ekrem kadıncağızı dirseklerinden tutarak kaldırdı, şefkatle saçını okşadı.